Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu seride kavramları işliyoruz. Bu program, arz edeceğim program 92. program. Aslında 92. program bundan 2 gün evvel yahut da 3 gün evvel salı gün yayınlandı. Ama bir kusuru vardı diyeyim. Videoda maalesef ses yoktu. Aynı bu hani eski Charlot'un filmleri gibi hareket var, ses var, şey var ama sesi kimse duymuyordu. Siz dostlardan, ta Amerika'dan, Hollanda'dan, Türkiye'den onlarca uyarıyı sabah erkenden aldım. Çekimi kontrol ettik. Maalesef sessiz çekmişiz. Yani bu bilgisayarla oynarken bir yerine dokunmuşuz. Kayıt sesini iptal etmişiz ve öylece de sessiz çekmişiz. Ne yapalım dedik. Biraz da tebessüm ettireyim. İlk müracaat torunlar oldu. Torunun birine durumu bir anlattım. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan derken hemen ondan parpayı yedik. Hemen ben dedi, sen de dedi, hiçbir şey zaten anlamıyorsun, sen de hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Beni azarlayıverdi. Şunu yapıver dedim. Yanımda olsa bilgisayar yaparım dedi. Uzakta. Birkaç arkadaşa dedik, hepsi de sağ olsunlar ilgileniriz ama bilgisayar yanımızda olsun dediler. En son her zaman hizmetimize koşan sağ olsun, var olsun Sezai Nebuoğlu beyefendiyi aradım erkenden. O da gece işten gelmiş, uyurmuş falan ama kalktı sağ olsun. Beni dinledi. Abi şeyi elini al dedi, falan yere bir dokun dedi sağına. Karşına iki şık gelecek dedi. O ayarlara bak, onun öndekine tıklayıver, her şey düzelecek dedi. Ben de yaptım. Hakikaten güzeldi. Ve o seriden sonraki şeyleri de artık sesi açık olarak çektik. Ama ondan evvel bayağı da böyle sessiz programda çekmişiz. Hani izleyicilerimizde sesi az geliyor, şu bu falan filan dediğim şeyler, itirazlar, bize dönüşler oldu da işte onun müsebbibi benim. Bilmediğimizden oluyor. Artık öğrenmenin yaşı yok. Biz de bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Geçmişteki o programdan dolayı özür dilerim. İnşallah bundan sonra olmaz. Evet, geldik o sessiz programın yenilenmesine. Kavramlar olduğu işi, o bizim için de hani kolay, zor da olmayan bir şey. Zaten biliyorsunuz. Kur'an'daki önemli kelime ve kavramlar kitabımızda da bu alfabetik olarak sırayla gidiyor. Burada neler vardı? Birinci mesele kademe sıdık sözcüğü vardı. Kademe sıdık sözcüğü Yunus suresinin ikinci ayetinde geçiyor. Bununla ilgili, kademe sıdık sözcüğüyle ilgili klasik kaynaklarda, yani bundan 100 sene, 500, 600 bin sene evvelki Kur'an açıklamaları yapanlar, hani siz tefsirciler diyorsunuz, onların farklı görüşleri var. Onları da arz edeceğim kısaca ama önce ben size Yunus suresinin ikinci ayetini takdim edeyim mealen. İnsanları uyar ve inananlara Rableri nezdinde kesinlikle kademe sıdık olduğunu müjdele diye kendilerinden olgun bir adama vahyedişimiz onlara tuhaf mı geldi? Kafirler, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler, hiç şüphesiz bu elçi veyahut da bu kitap kesinlikle apaçık, büyüleyici sözler söyleyen bir bilgindir. Göz boyayan etkili bilgilerdir dediler. Burada Kur'an'la ilgili, elçiyle ilgili yapılmış bir açıklama var. Suresinin girişinde müşriklerin peygamberleri yalanlayışları, kabul etmeyişleri, kendilerinden oluşlarından dolayı idi. Bazı noktalarda hani kıskançlıkları var, şuyu var, budur. Allah diye melek göndermedi, şuydu, buydu falan diye. Göndere göndere bunu mu gönderdi, bu yetim mi gönderdi, gönderecek şey bu iki kentin büyük ağası, paşası, zengini vesaire falan niye göndermedi gibi itirazları vardı. Yine konu o, Yunus suresi. Yunus suresinin girişinde de bakın, onları uyarasın diye uyarma görevi bir. İki, bir de onlara kademe sıdık olduğunu açıklayasın diye gönderdik ya seni, onlar bunu yadırgadı diyor. Ha, şimdi buradaki kademe sıdık ne demek? Evet, onu açıklayacağız kavramlarda. Çünkü genellikle yapılmış tefsirler, mealler falan, hani bahsettim ya 500 sene, 789 bin sene evvel yapılmış tefsir adlı kitaplardaki alıntılarla geldiğinden dolayı çoğunu kavrayamıyoruz. Zaten aslında var ya, ayetin içerisinde kademe sıdkın ne olabileceğini iyi bir düşünürsek, onun ne olabileceğini Kur'an bilgisi olan arkadaşların hepsi de tespit edebilir. Ama dedik ya, eski bilgi kırıntıları bunu engelliyor. Şimdi onları bir zikredeyim, sonra ben olayı kısadan anlatacağım size. Katade, eski ilk tefsircilerden bu. Eskiden beri doğruluk. Kademi kadimlikten almış, sıt sözcüğünü de oradan almış. Arapça her şeyiyle kalmış yine. Bir başkası doğru ve gerçek bir mükafat demiş. Birisi sıddıklık makamı demiş. Birisi doğru bir iman demiş. Biri de meleklerin duası demiş. Önden gönderdikleri salih evlat demiş. Hani insanın kendinden evvel hani küçük çocuklar ölüyor ya, o gidiyor, o cennette falan onu karşılayacakmış, öyle diyorlar, şefaat edecekmiş falan şekliyle oralarda şey yapıyorlar. Birisi de bunu şöyle açıklamış, Maverdi. Doğru ve samimi itaate uygun doğru mükafatın verilmesi demiş. Bakın tekrar edeyim. Böyle. Doğru ve samimi itaate uygun doğru mükafatın verilmesi. Yani Allah'ın insanların yaptığı salihatı, iyi işleri eksiksiz olarak ona vermesi. Bu çok isabetli bir görüştü. Evet. Bundan başka şeyler de var. Bu peygamberin olduğu da söylenir, bilmem şu falan. İşi masallara boğmuşlar, durmuşlar. Ben kısaca şey yapayım. Kademe sıdık iki kelimeden oluşuyor bir sözcük. Kadem ayak demek. Bildiğiniz ayak. Sıdık da doğruluk demek. Ama nasıl doğruluk? Hani biz bunu şey yapmam. Ne diyeceğiz? Yapısıyla, iyiyle, özüyle, sözüyle övgüye layık olma. Sadece böyle ok gibi doğru olmak değil. Bu sözcüğün hani sıdık sözcüğünün sadak sözcüğü var biliyorsunuz, ok. Ok torbası olarak da esas oktan geldiğini, işe yarardığını, doğruluğunu, sertliğini vesaireyi falan içeren bir sözcüktür. Evet, bu sözcüğün bu ikisinden, yani ne diyeceğiz buna? Tam Türkçe şey yaptığımız zaman bunun anlamı ne? Doğruluk ayağı. Doğruluk ayağı. Ha, bunu incelediğimiz zaman, dikkat edin şimdi, bunu incelediğimiz zaman, bunun Türkçe'de de buna yakını bir sözcüğünün kullanıldığını, bir sözcüğün kullanıldığını görüyoruz. Şimdi insanlar Anadolu'da, şimdi Anadolu'daki öz Türkçenin kullanımı, öz rahat ortam hayatın yaşandığı bir şey kalmadı ya öyle. Şimdi birisi mesela öküz alır, inek alır. Ona herkes böyle onlara der, şey yaparken ona kadem olsun derler. Evet, kadem olsun derler. Yani insanların yaptıkları amelin karşılığında hayırlı uğurlu olması dilenir bu sözcükle. Bu sözcük yine hani araba almış, eşya almış falan filan, ev almış, şu olmuş, bu, onun hepsine uğurlu, kademli olsun denir. Yani bundan anlamına ne geliyor? Sana hayırlı, uğurlu olsun. Evet, işte burada bunu şey yaptığımız zaman şu ortama çıkıyor. Hani insanlar peygamberin uyarısına uyarlarsa onlar ister istemez tabii ki hayırlı ameller işleyecekler. İyi işler yapacaklar. İyi insan olacaklar. Evet. O zaman da yaptıklarının karşılığını hiç eksiksiz alacaklar. Öyleyse ayetteki olayı şey yapacak olursak ne demek olur bu? Evet, onlara imanlarının karşılığı, amellerinin karşılığını tam verileceğinin bilgisi geldikten sonra o hani inkarcılar, müşrikler buna karşı çıktılar. Ha, bu ayette bir şeye daha değini vereyim ben burada. Hani ayetin devamında diyordu ki insanları uyar ve insanları Rableri nezdinde kesinlikle kademe sıdk olduğunu müjdele diye kendilerine bir adama vahyedilmiş onları on, tuhaf mı geldi şeklinde bir istifham var. Öyle mi geldi? Evet, onlara tuhaf geldi. Mekkeli müşrikler bunları hoş karşılamadılar yani. Sad suresinde de ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler Allah'ın ilahlığını Rabbini reddeden o kimseler bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahi bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şeydir dediler. Şimdi yine aynı ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. İlahlarınız üzerine direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir diye de halkı galeyana getirip dinden, imandan uzaklaştırmaya çalışırlar. Evet. Şimdi işte demin de ayet sözünü ettim de ayetini dememiştim Zuhruf 31'de. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Böyle beklerlerdi. İsra 94'te de ve insanları yol gösterimi Kur'an gelince kendilerini iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi elçi gönderdi demeleri engel oldu. Evet, onlar hani melek beklerlerdi, bilmem şu bu falan filan. Allah da onlara ne diyordu? Yeryüzünde dolaşan melek olsa elçisi de melekten olurdu. Ama kendinizden, kendi nefsinizden olunca sizin derdinizi en iyi anlayan ve size de en iyi bir şekilde anlatan ancak sizin gibi bir insan olurdu diye cevap verdim. Bunu değişik surelerde, özellikle de Furkan suresinde açık açık görüyoruz. Furkan suresini okursanız çok çok iyi olur. Evet, kademe sıdkı geçtik. Neye geldik şimdi? Yine milletin dilinde herkesin kullandığı, bildiği, yani kullandığı da içeriğini tam bilip bilmediği noktalarını hani bir şey yapan kafir sözlüğü. Hani bazılarının elinde bir şey var, o kafir, bu kafir, o kafir, bu kafir ve değişik şeyler, hani mezhepler var, meşrepler var. Ellerinde hala ne diyeceğiz, kılıç var, kasatura var, işte savurup duruyorlar, kafa parçalayıp duruyorlar, koparıp duruyorlar vesaire. Şimdi, evet, kafir sözlüğü. Ben bu sözlüğün tam anlamını size yararlı olacak anlatmak, öyle söyleyeyim. Bir de bunun mastarı var isim olarak. Kafir kişiyi ifade eder ama o fiilin yapımında küfür denir. Kafir ve küfür. İş olarak küfür, küfürü yapana da kafir denir. Bunun öz anlamı örtmek demek. Karanlığı ile her şeyi örttüğü için geceye kafir derlerdi Bedeviler. Yani ilk Arapça dilini ortaya çıkaranlar bu sözcüğü gece için kullandılar. Daha sonra da bu sözcük yine şey yaparsınız, çiftçiler için de kullanıldı. Çiftçiler de hani arpa, buğday veyahut da meyvenin çekirdeğidir, şudur budur, toprağın içine örttüklerinde ona da küfür dediler. Onu da, bu işi yapana da kafir diye isimlendirdiler. Evet, daha sonra hani din iman gelip sosyoloji geliştiği zaman Bedevi bu sözcüğünü şeye getirdi, sosyolojiye getirdi, şehire getirdi. Orada da bu sözcük şöyle söyleyeyim, özellikle din literatüründe Allah'ın varlığını, Rabliğini, birliğini, peygamberlik kurumunu ve peygamberleri, din gününü, ahireti inkar etmek. Evet, bu anlamın zıttı da iman yani. İman zıttı olarak şey yapıldı. Evet, bu sözcüğün de öz anlamı bu. Sonradan sosyolojideki gelmiş anlamı da bu. Kafir sözcüğünün terim olarak anlamı, çok öz olarak şey yaparsak, imanı olmayan, inkar eden olarak kısaltıp biliyoruz ama imanın da hani nerelere iman edilmesi lazım geldiği noktasında maddeler var biliyorsun. Allah'a iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman tarzıyla bunların şeyi var. Evet. Şimdi bunun ötesinde yani bu küfürle ilgili Kur'an'ımızda çok uzun uzun ayetler var. Derecelendirmesi var, cezalandırması var vesaire gibi şeyler var. Onları siz zaten Kur'an'ın diğer şeylerinde biliyorsunuz. Dedim, bir direkt Allah'ı, ilahlığını, Rabliğini, peygamberleri, kitapları falan kabul etmeyenlere kafir diyoruz. Bu işi yapanlara da küfür diyoruz. Bunun detaylarını siz pratik hayatta da hep biliyorsunuz. Şimdi geçtik başka bir söze. Kahır sözlüğü. Kahır. Bu kahır sözcüğü Türkçemizde hani kahretme falan deriz. Biz Türkçemizde kahretme sözcüğünü birine sitemin biraz daha üstünde yani nankörlüğünü yüzüne vurma falan gibi bir nevi ceza olarak biliriz. Şey yaparız kahretme diye. Bu sözcük de özellikle Duha suresinde hani Duha suresinde Cenab-ı Hak orada fe'emmel yetime fela tekher ifadesiyle kullanır. Yetim konusuna gelince sakın ha sakın yetimi kahretme. Şimdi meallere çoğuna bakacak olursanız Türkçeden gelme bu yanlış bilgi nedeniyle hani Türkçedeki kahretmekle Arapçadaki kahir sözcüğünü aynı anlamı aldıklarından dolayı yetimi üzme, yetime kahretme, azarlama, kovma vesaire gibi anlamlara çektiler. Bu sözcük Türkçedeki kahirle hiç alakası yok. Bu sözcük gaf harfi, h harfi, r harfi. Bu üçünden oluşan sülalesi budur. Bunun öz anlamı bir şeyi normal konumundan daha aşağı bir duruma getirmek, insanı kahretmektir. Bak şimdi, kahır ikramın yani üstün kılmanın, saygın hale getirmenin zıttıdır. Örnek olarak Araplar etin tencerede börtmesine, pörsümesine kahır derler. Ha. Bir şeyin orijinalliğinin, normal durumunun bozulmasına kahir deniyor. Şimdi bir şeyin bu. Şimdi şöyle mesela kasaptan bir et aldınız. Kırmızı et veyahut da beyaz et, tavuk eti diyelim. Tencerede ateşe koydunuz. Bir müddet o ateş gördüğü zaman önceki et özelliğini bozuyor. Evet. Yumuşuyor, şekli değişiyor, zayıflıyor. Hani metaneti gidiyor. Eskiden koparamıyorsunuz, sertti, metindi ama şimdi artık dağılıveriyor, işten geçiyor, yaramaz bir hale geliyor. Tabii ağız damağımıza da iyi geliyor, o ayrı şey yani. Bunun adı kahirdir işte. Peki Cenab-ı Hak burada kahirle neyi kastediyor diyecek olursanız, ve emmel yetime tekher dediği zaman, yetimi kahretme, babası öldüğü zaman ne haldeyse ondan daha aşağı seviyeye, aciz duruma, zayıf duruma düşürme. Bakın, yetimi kahretme, yetime kahretme değil, yetimi kahretme. Yetimiz ne diyeceğiz? Seviyesizleştirme, zayıf hale düşürme. Ne diyeceksin? Hani bazı yerlerde hani derler ki yani köprü altı çocuğu falan filan derler ya, bakımsızlıktan, kimsesizlikten o hallere getirme. Ama şimdi Kur'an'da bir başka yönüyle biliyorsunuz yetimin ikramı var, tekrimi var. O da ne? Saygın hale getirme. Yani Allah yetim hukukunu ifade ederken bize en büyük şeyiyle şunu ifade ediyor. Normal analı babalı bir çocuk nasıl kalifiye olacaksa, eğitimli, öğretimli, sağlıklı vesaire, yetimi de aynı şekilde topluma kazandıracaksınız. Sağlıklı, kalifiye diyelim, hani kalfadır, ustadır, bilmem şudur, budur, eğitimi, öğretimi yapmak suretiyle onu da saygın yapacaksınız. Kahir de sakına sakın babasının bıraktığından daha aşağı seviyeye o çocuğu itmeyesiniz. Yetimi kahretmek işte budur. Evet, bunu da burada kahiri böyle şey yaptık. Şimdi bu şeyle bir de sıra başka bir sözcüğe geldi, alfabetik. Ne o da? Kalp sözcüğü. Şimdi kalp sözcüğü Arapçada insanın ortası, özü demek. Bir şeyin kalbi dediğin zaman, hani tam kalbine falan dediğimiz zaman, tam ortasına, tam özüne dokunmak demek olur. Şimdi bu yüreğe yani kan pompalayan organımız var ya, ona da kalp deniyor. Neden? Şimdi Araplar yaşadıkları heyecanlar, üzüntüler ve benzeri hislere kalp atışının tepki vermesini, kişilik ve duygularının kalp ile bağlantılı unsurlar olarak düşündükleri için bu kan pompası alete de kalp demişlerdir. Şimdi hani kalp insan sevindiği zaman, üzüldüğü zaman hani tepki verir, heyecanlanır, hızı artar vesaire falan. Ne diyeceğiz? Tansiyon daha fazla hızlanır falan. İşte onun kalp kökenli olduğundan dolayı da bu yüreğe hani kan pompasına da kalp demişlerdir. Şimdi bu şöyle, Araplar böyle demiş olmasına rağmen şimdi eskiden bu bilgileri bilenler şey yapmazlardı da yani yeri yetmelerin çoğu efendim insanın aklı, fikri, düşüncesi hep beyninde olmasına rağmen şimdi Kur'an'a baktığımız zaman onu kalp diyor. Allah bunun beynin falan şey olduğunu bilmiyor muydu? falan vesaire gibi. Buraya itirazlar da var. Evet. Allah beyni kalp diye isimlendirmiş. Bu yanlış falan filan diye de bu şeyler söz konusu olmakta. Yeni yetmeler tarafından diyorum. Dikkat ederseniz. Şimdi bu ayrı bir mesele. Bunu şey yapalım. Şimdi insanlar, yani insanın bu anatomisini incelediğiniz zaman insanlar belki önceden hani insanın kalbini hissedebiliyorlardı, görebiliyorlardı, bakabiliyorlardı, insanı yarıp şey yapabiliyorlardı. Ama insan da yani o ilk Araplar bu isimleri verdikleri zaman beyin diye bir organın varlığını falan biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Bilmiyoruz ama %80 de bilmiyorlardı. Onu da söyleyeyim. Bu bir. Bir diğer nokta da yeni bazı üniversitelerdeki araştırmalarda insanın yani bu dediğim gibi akıl, fikir, düşünce yani hafıza yönüyle bu kalp dediğimiz kan pompası organın en az beyin kadar da işlevsel olduğunu, etkin olduğunu da iddia eden makaleleri biliyoruz. Ben bunlara da değineceğim ama şimdi şöyle bir şey vardır tarihte. Yani bütün şeyde literatürde değil, tarihte değil de terimlerde tartışma olmaz. Bunu çok şey yaptı. Zamanında yanlış olarak bilinen şeylere verilmiş isimlerin çoğu sonradan onun yanlış olduğu ortaya çıksa bile o yanlış isimle devam eder gider. Değiştirilmez. Mesela Türkçeden başlayayım şöyle bir şey. Mesela Doğu Batı. Şimdi ilk insanlar Türkçeden öyle söyleyeyim. Güneşin yani bir denize, okyanusa, karaya neyse battığını, ondan sonra dolaşıp gelip ondan çıktığını, doğduğunu falan şey yapıyordu. Doğuyor, batıyor gibicesine. Bu isimleri verdiler. Ama sonradan coğrafi keşifler, bilim vesaire gelişince güneş ne batıyor ne de doğuyor. Yani güneş orada duruyor, dünya dönüp duruyor. Böyle hani bu dünyanın dönüşünden biz işte güneşin kaybolduğunu görüyoruz, güneşin geldiğini görüyoruz. Ama bu doğu batı kavramı kesinlikle değişmedi. Yanlış ama doğu batı ismi şeye yanlış bir şey. Ama bu değişmez yani. Şimdi size yine coğrafya deyince aklıma geldi. Elinize haritaları alın. Veyahut da internet ortamında Hint adaları diye bir ada arayın. Hindistan adaları diye bir ada arayın. Bu adaları nerede göreceksiniz? Hindistan adaları deyince haliyle aklınıza şey gelecek. Hindistan kıtası var ya, onun kıyısında kenarında Umman Denizi'nin orada bir yerde hani böyle bir adaların varlığı gelecek. Halbuki Hindistan adaları ta Amerika'nın kenarındadır. Şimdi orayı da hani Christoph Kolumb oraları keşfettiği zaman hep doğuya giderse Hindistan'a varacağını falan şey yapan adam Amerika'ya varmış öyle. Hindistan'a geldim diye oradaki adalara Hint adaları, Hindistan adaları adı vermiş. Sonradan ortaya çıktı. Değişsin mi? Ne gereği var ki? Hiç olmazsa bu yanlış şeyiyle altta yeni bir şeyler öğrenir, keşiflerle ilgili, daha önceki coğrafi çalışmalarla ilgili birer de bilgi sahibi olmuş olur. Yani zarar yok yani. Yine mesela bu bağırsaklardaki tenya dediğimiz şey tıpta, biyolojide yani öyle. Tenyanın anlamı tek kurt demek. Ama halbuki yakalanan tenyalar yani ipuca ulanmış zincir gibi yüzlerce, binlerce, on binlerce varlıktan oluşuyor. Ve onu değiştirmezler. Öyle girdi. Yine mesela şöyle söyleyeyim. Zihinsel rahatsızlıklardan bir tanesi de histeridir. Onu da eskiden ilk tıp uzmanları onun da bayanın rahim kaynaklı olduğundan dolayı öyle isimledilerdi. Bu da değişmez. Öyle devam eder gider. Onun gibi kalp de aynen öyle. İlk insanlar insanın ana merkezine, özüne, beyninin fonksiyonlarını getiren yerin kalp olduğunu söylemiş olması Aynı bu terimlerdeki olur değişmez. O bir yanılgı değil, o günkü insanların anlayacağı şeylerdir. Evet, şimdi yine bir başka şeye geleceğiz. Burada bir de yine kalple ilgili Kur'an'ımızda Kaf suresinin 22, 31, 35'te bir de kalbi münib var. Yani münib o şey, bir tarafa yüz çevirip hep o tarafa yönelmek demektir. Münib. Şimdi bu sözcüğün burada kalbi münib şeyini de anlatacak olursak bu kalp ne demek? Her insan burada müminin sıfatıdır o. Yani bu ayetlerde. Her ne olursa olsun kalbini, imanını, lisanını Allah'a yöneltme. Kusur eder, suç işler, işler ama hemen Allah'a dönüverir. Yani bu ne diyelim bilmiyorum, kalbi münibe, iman pusulası. Öyle söyleyeyim, iman pusulası. Şimdi elinize bir pusulayı alın, hangi ortama götürürseniz götürün, nereye götürürseniz götürün, koyduğunuz zaman o kuzeyi gösterecektir. Kalbi münifte de bir insan, imanlı insan, nerede, hangi şartlar olur, şartlar altında olursa olsun, çok müreffeh olduğu, refah, mutlu olduğu şartlarda da Allah'a döner. Çok mutsuz, ızdırap, kötü şartlarda olduğu zaman da hep Allah'a döner. Öyle diyeyim. Esir olsa da Allah'a döner. Şah olsa da Allah'a döner. Her halde konumunu Allah'a dönen, döndüren kalp. Öz olarak anlatıyorum. Yani ne dedik ona? Kısaca iman pusulası. Hangi şartlarda olursa olsun, hangi yönde olursa olsun okun istikametin Allah'a karşı olması. Yine kalple ilgili bir başka şey. Kalbi selim vardır. Selim, selametten hani sağlam kalp, sağlam, sapasağlam. Evet. Bu da Şuara suresinde, Saffat suresinde bu şeylerde özellikle İbrahim peygamber şey yapılırken burada selim sözcüğü de yine Saffat suresinde konu edilen hani özellikle İbrahim peygambere atfedilen bir şey vardır. İbrahim peygamberi bir yere davet ediyorlar da ne diyelim hani bir merasime bir toplantıya davet ediyorlar da o inni sakîm demiş. Ben hastayım demiş. Şimdi tuhafınıza gider. Hatta burada biliyorsunuz çoğu şeyler de yani masal kitaplarında değil, adı tefsir bile olsa öyle söyleyeyim. Din kitaplarında özellikle Buhari'de şurada burada hepsinde burada İbrahim peygamberin orada hasta olmadığı halde hastayım diye o merasime, o toplantıya gitmemek için yalan söylediğini anlatırlar. Haşa. Sakim sözcüğü bedensel hastalık değil. Fikir sancısı demek. Hani İbrahim peygamberin Allah'la ilgili hani araştırmaları var ya, yerden, gökten, astronomiden ve jeolojiden Allah'ı bulma olayları var ya, benim Allah'ım nasıl bir şey ki, yani beni yaratan nasıl bir şey ki, nasıl olmalı falan gibi zihinler şey yaparken, bu fikir sancısı çektiği dönemi anlatan bir şey. İnni sakim dediği zaman ben hani ne diyeyim öyle nezleyim, gribim, veremim, hani kanserim falan filan hastalıklarla ilgisi yok. Bu doğrudan doğruya ben fikir sancısı çekiyorum demek. Daha o bir aşama ki ne putçuluğu kabul etmiş ne de tam imanıyla mükemmel bir hale gelmiş. Ama Cenab-ı Hak onu İbrahim peygambere anlatmışken o Rabbine kalbi selim ile geldi diyor. Yani o zihnindeki sakın fikir sancısı çektiği o ünlemler, soru işaretleri var ya onun hepsini kafasından attı, sapasağlam bir imana sahip oldu. Rabbine de öyle gitti diyor. İbrahim peygambere övgü bu. İşte biz de bu kalbi selim noktasında Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'ımızla ilgili ne kadar soru işaretimiz varsa arkasına düşeceğiz, onları bertaraf edeceğiz, Biz de Allah'ımıza kalbi selim ile döneceğiz. Çünkü kalbi selimin bir başka anlamı da şöyle, mutmain olmak. Fecr suresinde de Allah ne der? Mutmain olmuş benlik diyor. Gir cennete. Mutmain olmazsa ondan şüphe bundan şey yapacak olursak yolumuzu şaşırırız. Evet, bu hani geçen de sessiz çekmiş olduğumuz programı da işte burada gördüğünüz gibi tekrar seslendirme nasip oldu. İnşallah bundan sonra başka programlarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.